Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Yepyeni bir programla karşınızdayız A9 ekranlarında. Fecri Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler adlı programımızda Kartal Gökten hocamla inşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir yüzyıl önce bize Kur'an hakikatlerini ve ahir zamanla ilgili çok önemli açıkladığı gerçeklerin üzerinde detaylı olarak durmaya çalışacağız. Allah'ın
İnşallah.
izniyle. Sayın hocamız Adnan Oktar'dan öğrendiğimiz Kur'an'dan ve sünnetten inşallah ve Sayın hocamızdan öğrendiğimiz Risale-i Nur'un açıklamalarını inşallah programımızda Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız.
O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım Altı Hocam.
İnşallah.
Üstadımız da Sözler Risalesi'nde Bismillah'ın önemine dikkat çekiyor. Şöyle diyor Üstadımız. Bismillah her hayrın başıdır. Her güzel işin başıdır diyor. Biz dahi başta ona başlarız. Bir ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı hal ile virdi zebanıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim kelimesi İslam alameti olduğu gibi bütün varlıkların hal ve lisan diliyle sürekli olarak yaptıkları bir zikirdir diyor. Biz de inşallah Bismillahirrahmanirrahim diyerek sohbetimize başlayalım.
Evet, inşallah. Elbette bürhan-ı akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek, diyor Üstad Hazretleri. Yani akli delillere dayanan ve Kur'an kendi bütün hükümlerini akla tespit ettirecek, diyor. Bu dönemde istikbal dediği, ilim ve fennin ilerlediği günümüz çağını söylüyor. Gelecek, diyor. Kendisinden sonra geleceği dönem. Hem de İslamiyet güneşinin inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. Yani İslamiyet güneşinin gelişmesine, yükselmesine ve insanlığı aydınlatmasına engel olan perdeler açılmaya başladı, diyor Üstad. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Engel olanlar, muhalefet edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. 1951'i kastediyor Üstad. Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecri kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Bakın Fecr-i Sadık, Fecr-i Kazip'ten kastettiği ilk ufukta, doğuda, güneş doğmadan evvelki incecik ufak beyaz çizgi. Yani yalancı doğuş bir anlamda deniyor ona. Fecr-i Sadık da sabah namaz vaktinin başladığı aydınlık, ilk gözüken doğudaki ilk gözüken aydınlık. Yani güneşin ilk doğuşu. İşte burada Üstad Hazretleri Fecr-i Sadık ile Hazreti Mehdi'yi kastediyor. Ve Mehdi'nin de Allah'ın izniyle çıkış tarihini, yani göreve başlama tarihini veriyor. 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Ne
Hicri
zamandan?
1400 başı olmuş oluyor değil mi?
Evet. 71, yani 1371. 30 daha eklediğimizde 1401.
Evet.
Yani tam 1400'ün başı. Hicri 1400 senesi Hazreti Mehdi'nin çıkış tarihi Allah'ın izniyle. O yüzden programımızın adını da Fecr-i Sadık belirledik Allah'ın izniyle. Programımızda Hazreti Mehdi ile ilgili bölümler, tabi Risale'de çok fazla yer alıyor. Yüzlerce sayfa izahat var. Üstad Hazretleri gelecekle ilgili Allah'ın kendisine bildirmesiyle ve hadisi şeriflerin de detaylarına çok vakıf olan bir müceddit olarak bize çok önemli işaretler veriyor. Ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin vazifelerini anlatıyor. Hazreti Mehdi'ye zemin hazırladığını kendisi ifade ediyor. Risale-i Nur'dan inşallah her türlü iman hakikati, sosyal konulara çözümler ve diğer tüm İslam'la ilgili her konunun detaylarına inmeye çalışacağız programımız boyunca. Ama Mehdi, yani Fecr-i Sadık'a öncelik vererek başlayacağız inşallah Allah'ın izniyle. Önce Mehdiyet konusunun detaylarını Üstad Hazretlerinden kelime kelime Allah'ın izniyle Kur'an'dan, sünnetten ve Sayın hocamız Adnan Oktar'dan öğrendiğimiz bütün açıklamalarını yapmaya çalışacağız. Fecr-i Sadık, yani Hazreti Mehdi ile ilgili özellikle Emirdağ Laikası'nda, bakın Emirdağ Laikası 1 ve 2. bölüm olarak neşredilmiş bir kitaptır. Üstad Hazretleri ona binaen Allah alem söylüyor kıyamet kopması. Yani kıyamete de yakın olduğumuzu da aynı
Uygulamış
zamanda
oluyor.
vurgulamış oluyor. Başka yerlerde de tarih vererek anlatıyor. Zaman içerisinde onlara da inşallah değineceğiz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Hazreti Mehdi'nin, onun, yani şahsı manevinin değil. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle, bakın, fen ve felsefe, yani ahir zamandaki deccaliyetin, ateist sistemin, Allah'ı inkar eden felsefelerin tarif ediyor Üstad Hazretleri. Birincisi, bir fenli, yani ilmi, bilimi kullanacaklarını söylüyor. Yani materyalizmin kıskacı altındaki bilimi kullanacaklar ve felsefeyi kullanacaklarını söylüyor. Ve bunların hangi felsefe olduğunu da açıklıyor. Ve maddiyun ve tabiyun. Materyalizm ve Darwinizm. Tabiyun, tabiatçılık demek. Yani tabiatçılık Darwinizmin diğer adı. Maddiyun da materyalizm. Bakın, materyalizm ve Darwinizm hastalığı beşer içinde intişar etmesiyle, insanlığın içinde yayılmasıyla her şeyden evvel, Sayın Hocamız çok güzel ifade ediyordu. Her şeyden evvel, yani bütün çalışmaların en başında gelen iman çalışması olarak, her şeyden
öncelikli
evvel,
öncelikli olarak
felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Mehdi'nin vazifelerinin birincisini Üstad Hazretleri iman vazifesi olduğunu söylüyor, ama kendisi de iman vazifesi yapmıştı. Daha önceki mücedditler de iman vazifesi yapmıştı. Fakat burada vasıflandırıyor Üstad Hazretleri. Bakın, diyor ki, tam susturacak bir tarzda, yani felsefeyi, materyalizmi ve Darwinizmi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır.
Evet.
Diyor.
Bu da ancak ahir zaman Mehdisi'nin yapabileceği bir faaliyet. Hı hı. Dediğin gibi her devirde, üstadımız da söylüyor, mücedditler gelmiştir. Onlar da her biri bir nevi Mehdi'dir diyor. Fakat bu üç vazifeyi yapabilecek kişinin yalnızca ahir zamanın büyük Mehdisi olduğunu ifade ediyor.
Evet. Diğer Mehdileri yeri gelecek, onu da izah edeceğiz. O üç vazifeden sadece birini bir cihette, evet, bir yönüyle yapmışlardır diyor. Bir nevi Mehdiler. Yani bir çeşit Mehdiler diyor. Yani mücedditler. O üç vazifenin birini bir yönüyle yapmışlardır diyor. Yani iman vazifesi de yapsa, Üstad Hazretleri'nin yaptığı iman vazifesi çok büyük bir vazife. Ama demin senin de ifade ettiğin gibi hayatın dar dairesinde olunduğunu söylüyor. Ta ayrı zamanda geniş dairesinde derken bir Hazreti Mehdi ve talebeleri için. O zaman da bilim ve teknolojinin gelişeceği, değil mi? Şimdi elimizde bir telefon dediğimiz bir cihazla, içinde internet var, televizyon var, radyo var, her şey var. Yani elimizde sağan küçücük bir cihazla,
evet,
dünyada olan her şeyi saniyesinde öğrenip onlara karşılık da verebiliyoruz. İnternet siteleri, telekomünikasyon, yani canlı yayınlar, bu teknoloji ve bilim o zaman yoktu. Şimdi Allah'ın izniyle o devirde bütün dünyaya hitap eden bir iman çalışması. Yani buradan yazdığınızda internette kitap olan Amerika'dan bir tuşla hemen basıp okuyup imana vesile olabiliyor.
Evet. Yani daha önceki dönemlerde böyle bir imkan yoktu dediğin gibi. Üstadımızın yaşadığı dönemde daha telefon teknolojisinin bile çok yaygın olmadığı, uzun sürelerde kısa konuşmaların yapılabildiği bir dönemden bahsediyoruz. Telgrafın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ulaşım araçlarının bu kadar gelişmiş olmadığı, iletişimin bu kadar gelişmiş olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabii ki böyle bir dönemde bu çalışmanın tüm dünyaya yönelik olarak yapılması teknik olarak zaten mümkün değildi. Üstadımız da bunu ifade ediyor. Benden bir yüzyıl sonra gelecek olan o acip şahsın diye tarif ettiği kişinin hayatın geniş dairesinde o olanakları kullanarak bunu yapabileceğini belirtiyor.
Evet. Ve aynı zamanda tam susturacak ifadesinin de çok derin manaları var. Çünkü Üstad Hazretleri de iman çalışması yaparken, tahkiki imanı yüz binlerce insana kazanmasına vesile olurken, tabii ki akli delillere, Kur'an'ın o hikmetli güzel ayetlerinin tefsirlerinde akli delillere sunarak bunu yapıyordu Allah'ın izniyle. Ve hadis-i şeriflere izah ederek ve iman hakikatlerini çok güzel detaylı izah ederek. Hatta tabiat risalesi de var Üstad Hazretleri'nin. Yani doğanın, tabiatın hiçbir şey yapamayacağını, tesadüflerin hiçbir şey meydana getiremeyeceğini akli ve mantıki delillerle gayet güzel ifade ediyor. Ama bir tek risale ve 5000 sayfa içinde çok az yer kaplayan bir risale. Tabii akli delillerle var, ama bakın, yani bilimin gelişmesiyle günümüzde materyalist, Darwinist fikirleri tam susturacak. Yani artık üzerine söz söylenemeyecek hale getiriyor. Üstad Hazretleri o iman çalışmasını yaptı ama 1960'ta vefat ettikten sonra Allah'ın izniyle Bakın 68 hani gençliği denen bir dönem vardır. 68 evet. gençliği. Solun ve Marksizmin, Nihilizmin gibi o felsefi akımların, materyalizmin en üst seviyeye çıktığı. 70'lerde bunların siyaseti etkileyip devrimlere neden olduğu. Materyalizmin, komünizmin hakim olduğu ülkemizde 70'lerin sonunda, 80'in başında artık o komünizm gelmesin diye sosyal tedbirler alındığı, değil mi? Bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Yani o çalışmaların sonunda materyalist, darwinist fikirler sona ermediği gibi çok da yükselişe geçti. Ama üstad diyor ki, Mehdi diyor tam susturacak diyor. Yani artık o materyalist, darwinist fikirlere karşı bilimsel mücadelesi, akli delilleri öyle mükemmel yapacak ki ve her şeyi Kur'an'ın gerçeklerini tam ortaya çıkartacak, detaylı olarak insanların, dünyanın tamamına öyle bir anlatacak ki bir daha o felsefelerin artık hiçbir şekilde herhangi bir fikrini savunmaları bile imkansız hale gelecek. Böyle bir iman çalışması yani Allah'ın izniyle. Evet. Tam susturacak bir tarzda, yani felsefeyi ve maddiyun, materyalizmi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek. Yani iman sahibi olan Müslümanları da dalalete girmelerinden korumak aynı zamanda. Çünkü bu sefer farklı akımlar da çıkıyor. Yani Mehdi, Hazreti Mehdi'den önce de Müslümanlar var ama bu materyalist fikirlerden dolayı etkilenmişler. Ve bilim diye sunulan materyalist felsefenin altında bilimsel karşı koyamamazlıktan gelen bir eziklikle onların o yanlış, bilimsel olarak geçersiz olan iddialarını getirip dinle iç içe getirmeye çalışmışlar. Yani evet, dinde evrim vardır gibi anormal bir düşünce geliştirmişler. Böyle bir akım ve buna inanan evet. insanlar da olduğu için bundan etkilenen Müslümanları da muhafaza etmek diyor. Yani bunların yanlışlarını da anlatmak. Kur'an'da evrim olmadığını, dinde evrim olmadığını, tekamülün Darwinizmin bahsettiği gibi bir evrim olmadığını, Allah ol der olu verir diyor ayet-i kerimede. Her şeyi Allah'ın yoktan yarattığını akli delilleriyle, bilimsel delilleriyle ispat ederek Müslümanların da o zayıf ve ezilmiş, geri kalmış, böyle sinmiş bir imanlarının yerine güçlü, rahat rahat konuşabilen, herkesle tartışabilen ve yenebilen güçlü bir iman sahibi olmaları ve onları evet. korumasından bahsediyorsun.
Bir de bahsettiğin kişilerin yanlış bir bakış açısı da Darwinizmin, materyalizmin aslında anlatmanın, geçersizliğini anlatmanın bu kadar da gerekli olmadığı yönünde bir inanışları da vardı. Zaman içerisinde bu inanışların ne kadar yanlış olduğunu da gördüler. Çünkü gerçekten Darwinizm bir büyü şeklinde tüm dünyayı sarmış bir akımdı, bir anlayıştı. Ve buna karşı bilimsel deliller ortaya konmadığı takdirde insanlar dediğin gibi Müslümanlar dahi bundan etkilenip yanlış fikirlere kapılabiliyorlardı. Ama bunun gerçekten anlatıldığında insanların imanının pekişmesine vesile olacağı ve bu büyünün kaldırılması için gerçekten çok yoğun bir çalışma yapılması gerektiği zaman içerisinde de ortaya çıkmış oldu.
Evet. Bu vazifeyi yaparken diyor Mehdi için Üstad Hazretleri hem her şeyi bırakmakla yani dünyada dünyevi her şeyden çekilmekle çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden. Yani bu öyle bir vazife ki diyor. Çünkü bilimsel terminolojiyi bilmek zorundasınız. O kaynaklara ulaşmak zorundasınız. Bu kaynakların çoğu yabancı dil. Bunların yabancı dilden tercümesi, bilimsel bütün literatürün taranması, onlara vakıf olunması, bunların bir araya getirilmesi, toplanması ve onların açıklarının izah edilmesi, gerçek bilimsel doğruların o yanlışları nasıl izale ettiğini, yok ettiğinin açıklanması, bunlar büyük bir araştırmadır diyor Üstad. Yani bir insan bunların hepsini birden bir anda yapmaya kalkışsa bütün ömrü buna gider. Bu çok büyük bir zaman. O yüzden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez diyor. Yani bizzat kendisi yani her şeyle teker teker kendisi uğraşıp yapamaz diyor. Yani hal ve vakti. Bakın Üstad Hazretleri yani Hazreti Mehdi'yi ne kadar yakından tanıyor ve özelliklerini ne kadar iyi biliyor. Ve vakit ve halinin müsaade etmeyeceğini anlaması, bilmesi çok muazzam bir olay. Yani görmüş gibi adeta konuşuyor. Burada dikkati çekilen önemli bir nokta da Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hali müsaade etmez diyor. Yani şahsı manevi değil. Bakın Hazreti Mehdi'nin bizzat kendisi. Daha açık nasıl söylesiniz Hazretleri? Zaten çok yanlış, sonradan geliştirilmiş anormal bir mantık o. Yani onu sürekli izah etmek de bir garip geliyor doğrusu evet. Söylemek gerekirse. Çünkü şöyle, yeri gelmişken söylemekte fayda var. Dünya tarihinde Hazreti Adem yaratıldığından beri hiçbir peygamber, hiçbir müceddit, hiçbir veli, hiçbir iman önderi şahsı manevi değildir. Hiçbir tane, örneği yoktur yani böyle bir şey. Mantık ve akıl dışı bir şeydir. Hepsi bir kişidir ve önderdir. Allah'ın hikmet, ilim nasip ettiği bir kişidir evet. Bunlar Allah'ın izniyle. Ve Hazreti Mehdi de dolayısıyla bir kişidir.
Evet. Hazreti Mehdi bir kişidir, bir cemaati vardır. Cemaati kendisi ve faaliyetlerinden oluşan da bir şahsı manevisi vardır.
Evet.
Ama bu topluluğun başında kendisi bizzat lider olarak bulunur.
Aynı Risale-i Nur'un şahsı manevisi gibi. Risale-i Nur var, kitaplar. Talebeler var, Nur talebeleri kardeşlerimiz. Ama onların başında da Üstad Hazretleri var, kitapları yazan ve o vesileyle oluşmuş camiası, talebeleri oluşan.
Evet.
Üstad Hazretleri olmadan eserler talebeler olabilir mi?
Tabii.
Olmaz. Eserler olur, talebeler olur ama başında Üstad Hazretleri. Ancak onun varlığıyla bunlar olabilir ve hepsinin birlikteliği bir şahsı manevidir. Ortaya koydukları çalışmanı şahsı manevi çalışması olarak tabir ediyor Üstad. Yani Mehdi cemaatinden bahsederken de aynı evet. Mantık. Hazreti Mehdi'nin o vazifesini, iman çalışmasını bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade etmez. Çünkü Hilafet-i Muhammediye cihetindeki saltanatı aleyhissalatü vesselam, bakın Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi olma sıfatını izah ediyor Üstad Hazretleri burada. Bu yönde bir saltanatı var diyor. Yani bu bildiğimiz saltanatlığın dışında, yani böyle padişahlık, saltanatlık anlamında bir saltanatlık da değil. Daha ziyade mesela Kutbül Azam, yani bütün kutupların, bütün evliyaların, bütün velilerin başı, yani Peygamber Efendimiz'in halifesi ve torunu olarak gelmiş geçmiş İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Gazaniler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendisi de dahil ediyor bunu. Bütün velilerin Şah-ı Nakşibendi olsun. Çünkü bütün tarikatlar sonra Mehdi'de toplanacak.
Ona bağlanacaklar.
Evet. Onların da kutuplarının hepsinin kutbudur. Yani o sultanların sultanlıdır Hazreti Mehdi. Böyle bir saltanatı var. Tabi Allah'ın izniyle İslam'ın dünya hakimiyetinde ve İttihat-ı İslam'ın, İslam Birliği'nin oluşumunda da bir manevi önder olarak herkesin sözünü dinlediği, saygıyla takdir ettiği ve onun sözlerinin yerine getirildiği, güvendiği herkesin bir insan olarak Hazreti Mehdi. Zaten insanların kendisinin böyle bir lider olmasını arzu etmesiyle başa geçmesi söz konusu oluyor. Öyle bir liderliği, öyle bir önderliği, manevi önderliği de Üstad içererek saltanat ifadesini kullanıyor Allah-u Alem. Bakın Peygamber Efendimiz'in halifesi olması yönündeki saltanatı onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Yani böyle bilimsel araştırmalar, teker teker fotoğraflar, kaynakçalar, tercümeler, araştırmalar, kütüphane taramalar, bunlara vakti olmaz Hazreti Mehdi'nin diyor. Bu hilafet saltanatı yönüyle özellikle diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, bir cihette görecek. Sayın hocamız adına notlar. Bu taife kelimesini Müslümanlar için Üstad Hazretleri böyle bir tabir kullanmaz. Dolayısıyla bu taife özellikle Müslümanların dışında veyahut özel olarak bilime endekslenmiş, kendine bilime adamış bir grup olarak, yani bilim adamlarının daha önce yaptığı çalışmaları kullanarak, onları alıntılayarak bir çalışma yapacağını işaret etmiş oluyor Üstad Hazretleri. O zat, bakın, o zat yaklaşık 60'ın üzerinde yerde Üstad Hazretleri o zat diyor Hazreti Mehdi için. Yani o kişi, o şahıs, yani şahsı manevi değil. O zat, o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Allah'ın izniyle. Yani bilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmaları ve aynı zamanda bir de kendisine yardımcı olan bu bilimsel çalışmaları derleyip toparlayan bir grubun da olacağına da işaret olduğunu hocamız izah etmişti. Bir program yapacak bununla, bilimsel bir çalışma yapmış olacak diyor Üstad Hazretleri ve onun eli o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Akıl olarak da öyledir. Yani hızlı bir iman çalışması için ahir zamanda deccaliyetle mücadele eden bir çalışmada bir kişi bütün vaktini bu araştırma, kaynakça, fotoğraf, tercüme bunların hepsine vermeye çalışsa yani 40 yılını, 50 yılını sadece buna ayıracağı belli. Ama bütün dünya 7 milyar insana hitap edecek bir imani çalışmada iman yani her şeyden evvel yani bunun acil olduğu ve aciliyetin gerektirdiği hızın kazanılması ve uğraşılacak çok fazla çok daha imani konular ve İslam meseleleri varken çünkü Doğu Türkistan'da da Müslümanlar var. Filistin'de de, Moro'da da, Çat'ta da dünyanın her yerinde ezilmiş olan Irak'ta, Filistin her yerde görüyoruz Afganistan'da. Onların meseleleriyle ilgilenmek, toplumsal sorunlara çözüm getirmek, ülkenin ve milletin milli manevi değerlerine sahip çıkarak onları doğruya yönlendirme çalışmaları yani çok yönlü bir çalışma söz konusu Hazreti Mehdi'nin. Sadece bir bilimsel çalışma değil. Dolayısıyla o bilimsel çalışmaya bir kişinin girip 40 yılını geçirmesi ahir zamanda deccaliyetle mücadelede söz konusu dahi olamaz. Böyle bir mücadele olmaz. Mücadelede insan kalır yani orada evet. Ve üstünlük sağlayamaz. Dolayısıyla zaten şakirtleri, talebeleri diyor Üstad Hazretleri, Mehdi'nin talebeleri bu yönde kendine yardımcı olacaklar. Kaynakçaları araştıracaklar haliyle tabii. Fotoğrafları araştıracaklar, tercümeleri yapacaklar. Onun yönlendirdiği yönde çalışmaları yapacaklar. Bediüzzaman Hazretleri'nin de mesela kendi talebeleri, Üstad bütün risaleleri, el yazısını, çoğaltmalarını hepsini kendisi yapsa Risale-i Nur çalışması, inkişaf bu kadar gelişebilir miydi? Mümkün tabii. Müydü? Çağırıyordu talebelerini, yazın diyordu mesela. Yazarak çoğaltıyorlardı. Çoğalttıkça daha çok insanlara ulaşıyordu. Değil mi? Demek ki talebelerinin bu yönde kendilerine bir yardımı oluyor. Hazreti Mehdi'nin de aynı şekilde.
Hadislerde de buna işaret var. Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacağı ve kendisine bu konuda yardımcı olacağı şeklinde. Hatta tüm talebelerin değil, belli bir grubun, talebelerin içinden belli bir grubun özellikle iman çalışmalarında, iman hakikatlerinin yayılması çalışmasında, bu kitapların, bu eserlerin oluşturulması çalışmasında kendisine yardımcı olacağına dair işaret var hadislerde de.
Evet, inşallah. Ve çok detaylı bilgiler var. Hakikaten, gerçekten. Çok da muazzam. Yani Allah herkese onu nasip etmesi duası güzel bir dua olur. Çünkü Allah'ın hoşnut olduğu insanlar kendini Allah'a adamış, İslam'ın güzelliklerine hayatını vermiş olan insanların çok güzel vasıflarını tabir ediliyor.
Tasvir
ediliyor. Hadis-i şeriflerde o vasıflar çok güzel bir şekilde anlatılıyor. İnsan imreniyor o güzelliklere sahip olmak.
Evet. O kadar şerefli bir görev ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'ye talebe olmak için karda sürünerek dahi olsa onu arayıp onu bulup ona uymanın, katılmanın gerektiğini vurgulamış hadislerinde.
Evet.
Yüzyıllarca hep böyle beklenmiş. Sahabelerin kendi dönemlerinde dahi çok büyük bir özlemle, merakla sorular sorduğu Resulullah'a bu konuda onlar hakkında bilgi edinmek istediği bir ekipten bahsediyoruz. Hazreti Mehdi ve talebeleri dediğimiz zaman.
Evet. Maşallah. Devam ediyoruz. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu ve işte burada Üstad o talebelerin özelliklerinden bahsediyor. Yani Hazreti Mehdi'nin bu vazifesinin, bu görevinin dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına sahip, tam sahip. Bakın tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir, talebelerdir diyor. Ne kadar az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İşte Hazreti Mehdi'nin talebelerinin vasıflarını, Üstad Hazretleri önemli vasıflarını burada sayıyor. Yalnız ihlas, bakın çok önemli. Yalnız, yani Allah rızasından başka hiçbir şey gözetmiyor evet. Ve gütmüyor.
Bir karşılık beklemeksizin, evet. Bir ücret talep etmeksizin, hı-hı. Yalnızca Allah rızası için bu hizmeti yapan insanlardan bahsediliyor.
Evet, kendini Allah'a adamış ve bütün hareketlerini, bütün hayatını sadece Allah'ın rızası için düzenlemiş ve onunla bir fikri mücadele, iman çalışması yapan hayatını öyle sadece Allah rızası için geçirmiyor. Bu çok önemli. Ve sadakat. Bakın önemli bir özellik. Yani sadakatin önemi çok büyüktür. Birbirine sadık olmak. Mesela Peygamber Efendimiz'e sadık olmak. Değil mi? Sahabeleri biz niye seviyoruz? Değil mi? Niye hayranız, aşığız onların imanlarına? Allah'a olan yakınlığını, imanlarını peygambere olan sadakatleriyle gösteriyorlar aynı zamanda.
Evet.
Yani ne derse tamam biliyorlar çünkü onun Allah'ın rızasının dışında hiçbir şey söylemeyeceğini ve her söylediğinin hikmetli olduğunu, Allah'ın yönlendirmesiyle hareket ettiğini, onu müthiş bir sevgiyle seviyorlar ve onun her şeyine, hayatına, istediklerine tam sadıklar ve birbirlerine de aynı sadakati var.
Bağlılar evet.
Sahabelerin. O yüzden sadakat çok önemlidir. Bunu yani hem liderler hem siyasiler hepsi çok iyi bilirler. Sadakat ve vefa yanındaki insanların zaman içerisinde çok görürüz. Yani siyasette olsun, sivil toplumda olsun,
evet.
Her türlü oluşumda o lider insanın etrafındaki elit kadro, yönetici kadro bir bakarsınız zamanla sayısı azalmış, zamanla taraf değiştirmiş, zamanla muhalefet etmeye başlamış.
Evet.
Bunlar yani sosyal ve siyasi hayatın çok büyük gerçekleri. Çok fazla örnekleri var. Hiç tabii. Örnek vermeye dahi gerek yok. O yüzden sadakatin önemi çok büyüktür. Ve önemlidir. Sadakat müthiş bir güven getirir. Müthiş bir huzur getirir. Müthiş bir kardeşlik bağı getirir. O yüzden üç özellik sayıyor üstad ama hayati özellikler. İhlas en başta. Olmadı mı hiçbir şey olmaz zaten Allah'ın izniyle. O yüzden bunlara tam sahip diyor üstad. Ve bakın sadakattan sonra da tesanüt sıfatlarına, özelliklerine tam sahip olan bir kısım talebelerdir. Yarım değil, %75 değil, %90 değil. Tam. Tesanüt de çok önemli. Tesanüt dayanışma demek. Yani Kur'an talebelerinin, Risale-i Nur talebelerini mesela düşünelim. Onlar da birbirini ancak sıkı bir dayanışmayla Risale-i Nur'un iman çalışmasını yerine getirebildiler. Mehdi'nin talebeleri de tam bu vasıfa sahip olacak diyor Üstad Hazretleri. Sıkı bir dayanışma içinde olacaklar. Birbirlerine sevgileri, birbirlerine bağları, birbirlerine fedakarlıkları böyle kopmaz, ayrılmaz, sarsılmaz müthiş bir bağlılık ve dayanışma. Müthiş bir dayanışma. Kendi nefsini tercih etmeyen, kardeşinin isteklerini, arzularını, ihtiyaçlarını, onun nefsini tercih eden öyle bir sevgi, kendini ona Allah için feda etmiş bir sevgiden bahsediyoruz. Bağlılıktan ve dayanışmadan bahsediyoruz.
Hazreti Mehdi talebelerinin böyle olmasındaki en büyük etken tabii ki Kur'an ahlakına olan bağlılıkları. Çünkü Kur'an'da Allah'ın emridir zaten müminlere. Müminlerin kardeş olduğu belirtilir. Dayanışma içerisinde olmaları gerektiği belirtilir. Birbirlerine saf bağlayarak bir bina gibi kenetlenmeleri gerektiği anlatılır. Hazreti Mehdi'nin talebeleri de Kur'an'ın bu emirlerine, Allah'ın bu emirlerine tam bir riayet içerisinde o güzel ahlakı yaşadıkları için bahsettiğin güzel özelliklere sahip olmuş oluyorlar.
Evet, bu gerçekten büyük bir manevi ordu. Bakın dayandığı diyor çünkü Üstad Hazretleri, Hazreti Mehdi Allah'tan çok donanımlı bir insan. Yani Allah'ın ona verdiği ilim, hikmet ve özlü bilgi. Bakın özlü bilgi de çok önemli. Mesela Üstad Hazretleri, Sayın Hocamız, yani nefis bir şekilde izah ediyor. Ben hiçbir nur talebesinden böyle izahlar duymadım. Bakın yani günümüzdeki Risale-i Nur talebesi önde gelen samimi birçok insanı tanıyoruz. Çevremizde dostlarımız var. Ama ben hocamızdan duyduğum gibi Üstad Hazretlerine olan sevgi, bağlılık ve aşkı hiç kimseden duymadım. Yani çok samimi olarak söylüyorum. Ve gerçekçi, akılcı olandı ve onu ne kadar iyi tanıdığını da gösteren bir evet. Anlatımlarda çok bulundu. Mesela peygamber gibi dedi Üstad Hazretleri için hocamız. Yani çünkü Risale-i Nur'un yazılma şeklinde birçok yerde Üstad Hazretlerinin bir yere kesif verip, dikkatini oraya verip devamlı bir şekilde anlatım yaparak talebelerine yazdırması. Düşünmeden yani böyle öyle risaleler var ki mesela Mucizat-ı Ahmediye Risalesi diyelim. Yani Peygamber Efendimiz'in mucizelerini anlatan risale. İçinde o kadar çok kaynakça göstermiş ki kaynak vererek anlatmış ki Üstad Hazretleri'nin hepsini hafızasından. O risaleyi okuma vaktinden yani bir insan o risaleyi dümdüz okusa, sayfa sayfa hiç durmadan okusa, ne kadar sürüyorsa yazdırma vakti daha kısa sürmüş. Yani bu teknik olarak mümkün değil. Okuma vaktinden daha az bir vakitte yazdırtıyor üstad. Evet. Ya bunun ilhamla olduğu çok belli. Ve aynı şekilde, kaynakçaları da ezberden söylediği. Evet. Yani.
Aynı şekilde üstadın geleceğe dair verdiği haberlerin de birer birer hepsinin gerçekleşmiş olması da çok büyük mucize. Evet. Bu da onun çok Allah katında Allah'ın kendisine ilimler nasip ettiği özel bir insan olduğunu gösteriyor.
Evet. Bakın son 1000 yılın en büyük müceddidi, en büyük İslam alimi dedi Sayın Hocamız Bediüzzaman Hazretleri için. Ve gerçekten çünkü Şah-ı Nakşibendiler, İmam Gazaliler, İmam Rabbaniler var. Hepsinden istifade ediyor. Üstad da okuyor. Üstad Hazretleri de okuyor onları. Hepsinden istifade ettiğini de söylüyor. Ancak hepsinin üstündedir dedi Bediüzzaman Hazretleri. Ve Allah'ın ona mesela ahir zamanı söylediğin gibi hocamız şöyle ifade etti. Bir takvim böyle bütün tarihleri teker teker gaybı bildirir bir şekilde bildirmiş Üstad Hazretlerine Cenab-ı Allah. Hazreti Hızır vesilesiyle olabilir demişti Sayın Hocamız. Hazreti Hızır'ın talebesidir demişti. Bakın ben bu ifadeyi hiç ki Nur talebesinden duymadım. Nur talebesi abilerden duymadım. Ondan sonra yani son 1400 yılın, 1000 yılın en büyük şeyi bunları duymadım. Daha da var. Şu an hızlı konuşuyoruz ve aklıma ilk gelenler bunlar. Yani hazırlıksız, irticali konuştuğumuz için ilk gelenler bunlar ve çok daha güzel vasıflarla A9 ekranlarındaki hocamızın anlatımlarına bakabilirler sayın izleyicilerimiz. Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili internet siteleri var. Harun Yahya Ork internet sitesinin içinde onlara bakabilirler. O anlatımları rahatlıkla bulabilirler.
Ve hocamız vesilesiyle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni insanlar çok daha yakinen tanıyıp onu böyle kalben sevme olanağı da buldular. Hakikaten de dediğin gibi hocamız dışında bu kadar güzel anlatan kimse ben de görmedim. Ve hocamız vesilesiyle benim de üstadımıza olan sevgim, hayranlığım kat be kat arttı. Kendisinin hayatının nasıl geçtiğini öğrenmiş olmamız, 30 yıl çektiği çilelere şahit olmamız bizim kendisine olan sevgimizi, saygımızı çok defalar arttırıyor tabii ki.
Evet, kesinlikle. Ve hocamız da üstadım diye söyler. Evet. Aynı zamanda 27 sene önce biz hocamızla tanışma şerefine nail olduğumuzda hocamız bize ilk Risale-i Nur'dan okuyordu tanıştığımızda. Ve bize Risale-i Nur verdi. Yani iman güçlendirme, temelli iman çalışması için de bize Risale-i Nur'u öğretti Sayın Hocamız. Bir ilmi halimiz vardı yanında. Yani fıkıh, İslam'ı yaşarken ihtiyacımız olan konuları öğrenebilmek açısından. Ve yanında da Risale-i Nur vardı. Evet. Yani Risale-i Nur'un önemi gerçekten ahir zamanda büyüktür Allah'ın izniyle. Ve hatta öyle ki, bakın başka bir yerde inşallah sonraki anlatımlarımıza onu da dahil edeceğiz. Bugünlük programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çünkü sürekli anlatım yaptığımız için yorucu bir şey olmasın. Bu doymak bitmez bir anlatımdır.
Tek bir sözü üzerine Risale'yi. Yani saatlerce konuşabiliriz.
Saatlerce konuşabiliriz. Doyumsuz bir zevkle konuşabiliriz bunları gerçekten. Ancak dinleyicilerimiz açısından da rahat bir dinleme olsun. Ve şimdi ikinci vazifeye de geldik. O bambaşka bir konu. İttihat İslam'la ilgili. Birinci vazifeyi birinci programımızın konusu yapmış olalım. İkinci vazifeyi de ikinci programımızda yaparız. İnşallah. Ve üçüncü vazifeye de devam ederiz. Çünkü burada bakın daha buranın sadece 1/5'ini okuyabildik. 2 sayfanın 1 sayfasının yarısını okuyabildik henüz. Bu 2 sayfanın tamamında çok büyük, çok detaylı, çok önemli izahatlar var Hazreti Mehdi ile ilgili. Hem vazifeleri hem çok daha fazla detaylar var. Onları diğer programlarımızda inşallah yapacağız. Fakat şunu belirterek programımızın sonunu getirmek istiyorum. Üstad Hazretleri diyor ki, Hazreti Mehdi'den bahsederken onu bir program olarak neşr ve tatbik edecektir.
Evet.
Bakın bu çok önemli. Yani 1400 Hicri 1400 ve 14. yüzyılın ve bütün mücedditlerin başı olan Hazreti Mehdi bir önceki müceddit olan ve kendisine zemin hazırlayan Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisinden, şahsından ve eserlerinden istifade edeceğini ve oradaki önemli gerçekleri insanların anlamasına vesile olacağını, onlarla ilgili kitap çıkartacağını ve onun çok detaylı anlatımlarını yapacağını, bunu bir program olarak kendisinin hem basılı olarak kitaplarla kitap basılacağını, hem anlatım yapacağını, hem uygulamaya koyacağını anlıyoruz. Bu çok önemli.
Evet, inşallah.
Evet, bugün ilk programımızın sonuna geldik. Allah'ın izniyle ikinci programımızda, Fecr-i Sadık programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.